Ayrım 44, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brühl, sayfa 411. Heathrow Havaalanı, Londra. Halid el-Huddari'nin uyanması için makul bir sebep yoktu. Bedeni öylesine hırpalanmıştı ve acı içinde kıvranıyordu ki, normal bir insan böyle bir durumda en az 24 saat süreyle komaya girerdi. Yine de bir şey yoğun acı, yorgunluk ve ilaç katmanlarını kesmiş ve Halid'in beynine o çok arzu edilen mutluluk durumundan çıkararak bilincini yerine getirmişti. Gözlerini kapalı tutmuştu ama yavaşça, çok yavaşça diğer duyuları ona bilgi vermeye başlamışlardı. Jetin rahatlatıcı vızıltısını duyamadığını ve uçağın hareket halinde olduğunu, otopilotların uçağı dengede tutabilmek için yaptıkları hafif alçalma ve yükselmeleri, düzeltmeleri hissedemediğini algılayana kadar aradan bir dakika geçmişti. Şaşırarak uçağın camından dışarı baktı. Uçsuz bucaksız gökyüzü ve sahra çölünün kum dalgalarını görmeyi umarken onların yerine terminalleri ve devasa bakım onarım hangarlarını gördü. Taksi rampasının karşısında kalan görüş erimi içinde burundan park etmiş, sirkte gösteriler yapan filleri hatırlatan canlı renklerde bir sıra uçağın olduğunu gördü. İyice alçalmış olan bulaşık suyu griliğindeki bulutlar sadece çok az miktarda güneş ışığının yere vurmasına izin veriyordu. Halid yanındaki yolcuya kızgınlıkla dizüstü bilgisayarında çalışan, $100 manikür yapılmış geçici dövmelere benzeyen tırnakları, tuşlara hafifçe dokunan iri yarı kadına döndü. Kadının uyanmış olduğunu fark ettiğini belli etmemek için epeyce çaba harcadığının farkındaydı. Görünüşüne bakılırsa kadını suçlayamazdı da. Üst sınıfa özgü İngilizcesiyle konuşmaya çabalayarak, "Özür dilerim ama uçağa bindikten hemen sonra uyuyakalmışım. Neden hala yerdeyiz?" diye sordu. Kadın tiksinerek başını ona çevirdi ve derin bir soluk aldı. Konuşmaya başladığında da adeta ağzından çıkan her kelimenin ona kişisel bir maliyeti oluyormuş, yalnızca belli sayıda sözcük verilmiş ve bir tekini bile Halide harcamak istemiyormuş gibi konuşmuştu. "Anladığım kadarıyla rehin alındık." Erkeklerin dünyasında başarılı olmanın otomatikleşme noktasına kadar duygularını bastırmaktan geçtiğini düşünen bir kadının üzerinde çalışılmış yapmacık kayıtsızlığına sahipti. "Ne?" Halid'in yüreği hop etmişti. Kadın üzerinde çalıştığı dosyayı kaydedip ona döndü ve Halid'le sanki bir geri zekalıymış gibi konuşmaya başladı. "Teröristler Heathrow'u ele geçirdiler ve hiçbir uçağın inişine ya da kalkışına izin verilmemesini emrettiler. Yoksa sözüm ona bazı uçaklara ve terminale yerleştirdikleri bombaları patlatacaklarmış." İnsanın tüylerini ürperten, doğal olmayan bir sakinlikle konuşmuştu Halid, duyduklarına inanamıyordu. Kadın sözlerini, "Pilot önce bize radarda mekanik bir arıza olduğunu söylemeyi denedi," diye sürdürdü. "Ama ben sonraki bir saat içinde uçakların hala inmeye devam ettiklerini fark edince bunun doğru olmadığını anladım. Düşüncemi hostese belirttim ve pilot rezil bir adam olduğunu da eklemeliyim. Kendisiyle aramda geçen konuşmanın ardından da yolculara gerçekleri açıkladı. Terminal 4'te patlayan bir bomba 2 kişiyi öldürmüş. Güvendik şimdiye kadar başka patlayıcı bulamadı. Ben bunun bir şaka olduğunu düşünüyorum." Kadın konuşmaya karar vermişti bir kere. Susturmanın imkanı yoktu. Kesinlikle dün gece British Museum'da gerçekleştirilen saldırıdan kendisine pay çıkarmak isteyen bir manyağın, kuşkusuz bir yabancının işidir. Melville'in Moby Dick'te söylediği gibi deli deliyi çeker. Bir terörist saldırır ve birdenbire herkes süreye katılmak ister. Lockerbie'den sonra yetkililerin ne kadar zor da olsa tüm önlemleri almaları gerektiğini düşünüyorum. Halid kadının bu duyarsızlığı karşısında afallamıştı. İki kişi ölmüştü ama kadın hala durumun münasebetsizliğinden söz ediyordu. Batılıları hiçbir zaman anlayamamıştı ve bunun için şükrediyordu. Saatine bakıp uçağın kaçta kalkması gerektiğini hatırlamaya çalışan Halid, ne kadardır yerde olduklarını bilmediğini anladı, kadına sordu. Elmas kaplı ince saatine bakan kadın, 4 saat oldu diye sızlandı. Halid'in beyni kendisine gelmeyi, en azından bir süre için net olarak düşünmesini sağlamaya başlamıştı. Sırtıyla omuzlarındaki ağrılar neredeyse aldırmayacağı kadar hafiflemişlerdi. Yakınlardaki bir kabin görevlisine işaret etti. Kalkışımıza izin verilmemesinin bir nedeni var mı?
Üzgünüm efendim, teröristlerin isteklerinin bir parçası, hızlanma pistinde bulunan hiçbir uçağın kalkmasına izin verilmiyor. İlkinden biraz sonra ikinci bir bildiri geldi. Uçaklardan birinin hareket etme ya da yolcularını indirme girişiminde bulunması durumunda bombaları aynı anda patlatacaklarını bildirdiler. Havaalanının gözlem altında olduğunu iddia ettiler. Bunun için çok üzgünüm. Bakan Huddari, başınıza gelenleri duydum. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?
Uçakta Midol'den daha güçlü bir ilacımız yok ama belki bir içki içersiniz.
Dipnot Midol, adet kramplarını ve adet öncesi semptomları gidermekte kullanılan ve reçetesiz satılan bir ilaç. Halit hemen şimdilik hiçbir şey istemiyorum, teşekkür ederim diyerek karşı çıktı. Hayatında ilk defa Kur'an'ın emirlerine karşı gelip içki içmek için can atıyordu. Acısını köreltmek için değil de Rufdi'nin kazanacağını kavramış olduğu için. Halit Şişkop için Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönmeyi deneyeceğini öğrenmiş olduğunu ve büyük bir olasılıkla da kendisini hastaneden biri izlettirdiğini tahmin ediyordu. Rufdi Trevor ve Millicent'ın kendisine yardım ettiklerini öğrenirse bunun sonucunda olacakları düşünmek bile istemiyordu. İkisi de son derece ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. 4 saattir uyuduğu düşünülürse artık yardım etmekte geç kalınmış olabilirdi. Halit aşıklar için endişelenmeyi bir kenara bırakıp asıl tehlikede olan şeyleri düşündü. Rufdi'nin BAE'ye dönüş yolunda olduğu kesindi. Varır varmaz da hükümeti devirme planını hayata geçirmeye başlayacaktı. Bu aralarda saldırı ve eleştirilere açık olan Veliaht Prens, Birleşik Devletler'in baskısıyla Körfez'deki daha tepkisel güçlerin, dünyada petrol durumunun değişmesiyle birlikte eski düşmanları yakın zamanda geçici dostlara dönüştüren militanlıkları arasında sıkışıp kalmıştı. Rufdi emirlikleri o kadar kolayca ele geçirebilirdi ki, uluslararası medya darbeyi kuşkusuz, kansız olarak nitelerdi. O zaman da İran'la Irak ilerleyecekler ve Körfez amansız bir diktatörlüğün pençesine düşecekti. Petrolün ekonomik bir silah olarak kullanılması, Avrupa, Asya ve Amerika'daki komplo tertipçilerini haftalar kadar kısa bir sürede dize getirecekti.
''Bana bir telefon lazım.'' Yanındaki kadın kendisine tuhaf tuhaf bakana kadar Halit yüksek sesle konuştuğunu fark etmemişti. Hostesi tekrar çağırıp önemli bir telefon görüşmesi yapmak zorunda olduğunu belirtti. Hostes kesin bir tavırla uçak yerdeyken telefonların kullanılamayacaklarını söyledi. Yetkililer radyo ya da cep telefonu gibi dışarıdan gelecek herhangi bir elektronik müdahalenin patlayıcıları harekete geçirebileceklerinden korkuyorlardı.
''Başka patlayıcı olmadığına sizi temin ederim. Bana hemen bir telefon lazım.''
Kadın başını bir kez daha sallayıp döndü. Halit, ''Öyleyse kaptanla konuşmama izin verin.'' diye terslendi. Sahip olduğunu zannettiğinden de öte bir kararlılıkla oturduğu koltuktan kalkıp genç hostesin karşısına dikildi. Genç kadın Halit'in ısrarı karşısında olabildiğince sertçe, ''Özür dilerim Sayın Bakan, o da imkansız.'' diye cevap verdi.
Halit, ''Allah kahretsin.'' diye bağırdı. Halit ayakları uçağın halısı üzerinde Frankenstein'ın canavarı gibi gürültü çıkararak koridora yönelirken kabin görevlisi sessizce geriledi. Yaralarının ağırlığı neredeyse tüm koordinasyonunu alıp götürmüştü. Hostes bakanlık statüsünden dolayı Halit'in kokpite gitmesine izin vermek zorunda kalmıştı. Kolalı beyaz gömlekleri, siyah kravat ve pantolonlarıyla yerlerinde oturan mürettebat, etkisiz durumlarına karşın etkileyici görünüyordu. Yanık tenli, kır saçlı ve yumuşak bakışlı kaptan, en kutsal mekanına hangi davetsiz misafirin girdiğini görebilmek için arkasına döndü. Üzerinde şapşal giysilerle, ellerinde ve yüzündeki henüz tam iyileşmemiş yaralarıyla içeri giren Halid'i görünce de lövyeyi tutan elleri iyice gerildi. Hostes resmi bir edayla, ''Kaptan Darsın'' dedi, ''Bu bey Bakan Huddari, uçağa son anda getirilen şu yolcu.''
Darsın bir kuşku perdesinin arkasından Halid'i dikkatle incelemeye devam ediyordu.
''Evet Sayın Bakan, sizin için ne yapabilirim?'' Havaalanına yapılan saldırının amacı benim ülkeme dönüşümü geciktirmekti kaptan. Başka patlayıcı yok. Teröristlerin başka hedefleri de yok. Bir düşmanım hükümetimi devirmeye uğraşıyor ve onun bu niyetinden haberdar olan tek kişi benim. Havaalanının kapanmasını ve bu uçuşun gecikmesini sağlayarak yönetimi yasal liderimizin elinden almayı başarabilir. Halid'in anlaşılacak şekilde konuşması için zorlanması gerekiyordu. Yine başı dönmeye, görüşü bulanmaya başlamıştı.
Uçaktan inmek istediğinizi mi varsaymalıyım?
Evet efendim. Şayet bu mümkün olmayacaksa en azından bir telefon edip uyarıda bulunmama izin verin.
Durumunuzu anlıyorum efendim ama siz de benim durumumu anlamalısınız. Yetkililer havaalanında ya da uçaklardan birinde bomba olmadığını saptayana kadar telsizlerimi kullanmama konusunda kesin talimat aldım.
Anlattıklarınıza rağmen hükümet dün gece British Museum'da olanlar yüzünden bu tehdidi ciddiye alıyor.
O saldırının hedefi bendim kaptan. Öldürmeye çalıştıkları bendim. Anlamıyor musunuz? Bu...
Hadid kokpitin ön camından görünen manzaraya doğru elini salladı.
İnce planın tamamı tek bir kişiyi beni geciktirmek için.
Üzgünüm ama benim de elim kolum bağlı. Terörle mücadele polisi birkaç saat daha her şeyi kontrol etmek zorunda. Teröristlerin havaalanını gerçekten gözlem altında tutma olasılığına karşı dikkatli olmaya mecburlar. Güvenlik araştırmaları biter bitmez uçaktan inmenizi sağlayacağım. Üzgünüm ama elimden ancak bu kadarı gelir.
Halit bu yeterince iyi değil diye aykırdı. Yardımcı pilot hemen ayağa kalkıp yüzünde çirkin bir ifadeyle ona yöneldi.
Adamın niyeti belli oldu ve başka bir şey elde edemeyeceğini anladığı için Halit hostes eşliğinde kokpitten çıkarılmasına razı oldu.
Hostes onu koltuğuna kadar götürdü. Yalnızca içinde bulunduğu çıkmazdan değil, aynı zamanda bedenini bir kez daha ele geçirmekle tehdit eden ağrılar yüzünden beyni öfkeyle çalışan Halit yerine oturdu.
Boeing'den inip Albay Bigelow'la temas kurmalı ve onun Veliaht Prens'i uyarmasını sağlamalıydı. Başka bir şeyin önemi yoktu.
Yenilginin ilk dalgalarının yükselmekte olduğunu hisseden Halit koltuğa çökerek başını ellerinin arasına aldı.
Kahramanca dayanmasına, onca fedakarlığına ve sabrına rağmen sonuçta kazanan Rufti olacaktı.
Burada uçağın birinci sınıfında oturup ülkesinin güç delisi bir manyak tarafından mahvedilmesini beklemekten başka pek az seçeneği vardı.
Kim demiş, Halit ne yaptığını tam olarak fark etmeden önce harekete geçmişti bile.
Uçağın ana kapısı yalnızca birkaç metre ötedeydi. Şaşkına dönmüş komşusuna takılıp üzerine yığıldı ve kadının protestolarına kulak asmadan sarhoş gibi yalpalayarak kapıya doğru ilerledi.
Gözünün ucuyla uçağın dörtte biri uzunluğa denk bir mesafede olan bir hostesin dönüp baktığını, ancak Halid'in eli basınçlı kapının kulpuna uzanana kadar kadının telaşlanmadığını fark etti.
Kadın onu uyarmak için bağırdı ve elindeki battaniye yığınını ekonomideki yolculardan birinin kucağına atıp ona doğru koşmaya başladı.
Uçaktaki tek erkek kabin görevlisi modellerinkine benzeyen yakışıklı yüzünü bir bölmenin yanından uzattı ve hırpani bir yolcunun kapı kulpuna asıldığını görünce de gözleri yuvalarından fırladı.
Halit gücünün son kırıntılarını toplayarak mühür en sonunda kırılana kadar kulpu çekti.
Boeing mühendislerinin kusursuz biçimde dengeledikleri kapı kolayca dönerek kendi üzerinde katlandı ve özgürlüğe çağıran geniş bir aralık bıraktı.
Korkan yolcular çığlıklar atmaya başladılar. Halid'in de terörist tehdidinin bir parçası olduğundan korkan birkaç yolcu da yerlerinden fırlayarak uçağın kuyruğuna doğru koştular.
Halit kendisini piste düşüşün kucağına bıraktığında bazı yolcular onu dehşet ve merak karışımıyla izlediler.
Erkek kabin görevlisi Halid'e engel olmak gibi beyhude bir girişimde bulunarak giysilerini yakalamak amacıyla bir hamle yaptıysa da uzattığı eli ancak havayı tutabildi.
Sendeleyip de Halid'in arkasından düşmemek için kapının kenarına sıkıca tutunmak zorunda kaldı.
Halit 3,5 metreye yaklaşan mesafeden piste düşerken bir an için bedeniyle beyninin tekrar birlik olduklarını, ikisinin de ağırlıktan yoksun bir şekilde boşlukta sürüklendiklerini hissetti.
Yere çarptığındaysa bacakları tamamen büküldü ve başı ağır bir kavun gibi küt diye asfalta vurdu.
Aldığı darbe nedeniyle gerilmeyi bir kez bile aklına getirmeden vücudunu gevşek bıraktı.
Pistte yatarken uçak mürettebatının bağırarak kendisini protesto ettiklerini duyabiliyordu. Hiçbir anlamı yoktu bunun. Özgürdü Halit. Bigelow'u arayıp bu saçmalığa bir son verebilir ve Orta Doğu'da dengeleri yeniden sağlayabileceğini umabilirdi. Ayağa kalkmaya çabalarken hareket edemediğini fark etti. Beyni haykırarak harekete geçmeleri, onu kaldırıp oradan uzaklaştırmaları için emirler yağdırırken bacakları sakin bir şekilde oldukları yerde yatıyorlardı. Midesini bulandıran bir ürküntüyle yere çarptığında tatsız, neredeyse sert rüzgarda kırılan ince bir daldan çıkan sese benzeyen bir kırılma sesi duyduğunu anımsadı. Çarpma nedeniyle bel kemiğinin kırıldığından emindi. Boeing 767'nin hamile bir balinanınki gibi şiş, neredeyse yere değecek kadar büyük karnı başının üzerindeydi. Gövdenin kıvrımı altında yuvarlanmayı denedi ancak kıpırdayamadı. Bidonları andıran iki yanı bir atık su toplama şirketinin logolarıyla süslenmiş bir tanker 767'nin yanına gelerek koca Boeing'in pis su çıkışının altında durdu. Kamyondan atlayan üç adam deneyime dayalı bir uzmanlıkla uçağın karnına ağır bir lastik hortum bağlarlarken dizel kamyonun altından atlayan dört adam da gizlice Halide koştular. Halid'i yerinden oynatmanın onu öldürmek anlamına geleceği, İngiltere'nin en seçkin muharebe güçlerinden biri olan SAS'a mensup bu komandolar tarafından bir bakışta anlaşılmıştı. Ancak komandolar kuşku uyandıracak herhangi bir şey için apronda bulunan tüm uçakları kontrol edip terminale bildirme konusunda kesin emir almışlardı. Hava alanının kapalı olduğu her saniye on binlerce pound'a mal oluyordu ve bölgeyi ne kadar çabuk güvence altına alırlarsa borç sayacının dönmesi de o hızla duracaktı. İki adam Halid'i omuzlarının altından sıkıca tutarak paravan olarak kullandıkları kamyonun altına taşıdılar. Terminale dönmeden önce diğer dört uçağı da incelemek için emir almışlardı. Ama Halid'in olası kuşkulu olması nedeniyle sorumlu çavuş derhal üsse dönmeye karar vermişti. 14 dakika sonra ölümün eşiğine gelmiş olan Halit Huddari, terminal binasındaki son derece sade bir ofise bırakılmış ve iki komando ofisin kapısının hemen iç kısmında konuşlanmışlardı. Ağır göz kapakları neredeyse görüşünü engelleyecek derecede gözlerinin üzerine sarkmış, Geoff Wilberforce uzun adımlarla odaya girene kadar aradan bir 10 dakika daha geçmişti. Adamın son derece sağlıklı görünen yüzü sinirden morarmış, boğazında, yanaklarında ve alnında kırmızı lekeler oluşmuştu. 28 yıldan beri yürüttüğü havaalanı müdürlüğü görevinde hayatının en berbat gününü yaşıyor ve suçlayacak birini arıyordu. Doğru ya da yanlış hiçbir önemi yoktu. Bu durumdan ötürü suçu üzerine almaya niyeti yoktu. Boş ofisteki çelik masanın üzerinde yatan Halid'in yanağına bir tokat atarak "Hey!" dedi. "Hemen uyan ya da sonsuza kadar sus." Vücudu bir insanın dayanma gücünün sınırlarını aşacak derecede hırpalanmış, beyni yaşadığı zorlanmalardan ötürü gerildiği için basınçla çınlayan Halid gözlerini yavaşça açtı ve Wilberforce'a bakmak için boynunu uzattı. Yüz ifadesi cansız ve donuk, sanki boyanarak bir maske süsü verilmiş olmasına rağmen cam kadar keskin ve odaklanmış bakışlarıyla Wilberforce'u yakalayabilmişti. Hırıltılı bir sesle "Bana bir telefon lazım," dedi. Wilberforce şeytanca bir haz duyarak "50 yıl sonra bu kodesten çıktığında bir tane bulabilirsin," dedi. "Uluslararası terörizm bu ülkenin artık ciddiye aldığı neredeyse tek suç ve sen bu yüzden kanunların öngördüğü en ağır cezayı alacaksın ahbap. Arkadaşının bir gençle bir rahibi öldürmesine gerek yoktu, kötü bir hataydı." Halit inandırıcı olmaya yetmeyecek kadar zayıf bir sesle "Hedef bendim," dedi. Kimlik bilgilerini göstermek için pasaportunu çıkarmaya çalıştı. Lakin direnci en sonunda onu terk etmişti. "Benim peşimdeydiler." "Bunu yargıcı anlat, pis Arap." Bir polis ambulansı Londra kent merkezine giden yolda son hızla sirenini çalarak Halid Huddari'yi Heathrow'dan alıp götürdü. İngiltere'nin dört bir yanında en dehşet verici manzaralara tanık olmuş iki kıdemli doktor yardımcısı kendisine yatıştırıcı vermişlerdi. İkisi de en son hastalarının verdiği mücadeleye inanamamışlardı. verilen yeni ilaçların etkilerini gösterdikleri son ana kadar Halit bir telefon istemiş ve boş yere kim olduğunu anlatmaya çabalamıştı.
44. ayrımın sonu. Sayfa 419.